Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak sizlere, bizlere lütfunu, keremini, nimetlerini, feyzini, bereketini yağmurlar gibi üzerimize yağdırsın inşallah. Biz bu programda Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek şahsiyetini ele alıyoruz. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı günümüze, günümüz insanının huzuruna, önüne örnek davranışlarıyla getirip orada canlandırmaya, Efendimizin en güzel örnek olduğunu ifade etmeye dilimiz döndüğü kadar gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Hak gayretlerimizi kabul eylesin. Bugünkü programda Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'le ülfeti, Kur'an-ı Kerim'i okuması, onunla ülfet etmesi, Kur'an-ı Kerim'le hemhal olması noktasındaki örnek şahsiyetini ele alacağız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize en büyük rahmeti ve nimeti, kıymetli dinleyenlerimiz. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesinde Estağfirullah ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini müminlere rahmet ve şifa olarak indiriyoruz. Yani Kur'an müminler için, insanlık için bir rahmettir, bir şifadır. Bütün manevi hastalıkların tedavisi, devası onda vardır. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetidir üzerimizdeki. Çünkü bize doğru yolu göstermektedir. Bize Allah'ın yolunu göstermektedir. Bize ahirette ebedi saadetin, kurtuluşun yolunu göstermektedir. Dünyada da ruh ve bedenimizle, mana ve maddemizle huzurlu bir kulluk hayat yaşamamızın yollarını göstermektedir. Ve şifadır Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hakk'ın en büyük rahmeti Kur'an-ı Kerim olduğunu yine Rahman suresinin ilk ayetlerinde çok açık bir şekilde okuyoruz ve anlıyoruz. Yüce Rabbimiz sureye Er-Rahman diye başlıyor. Rahman, Yüce Rabbimizin sonsuz merhamet, rahmet sahibi olduğunu bildiren bir güzel ismi şerifidir. Ve bitmez tükenmez bir rahmete sahip olduğunu haber vermektedir. Yani oradan Yüce Rabbimiz milyarlarca mahlukuna milyarlarca kez rahmet etse, sayısız varlığa sayısız rahmet etse, yine o rahmet, o merhamet bitmez tükenmez. Böyle sonsuz rahmetini haber veren bir ismi şerifidir Rahman. Ve peşinden Er-Rahman buyurduktan sonra, kendi rahmaniyetini haber verdikten sonra o rahmaniyetin en büyük tecellisi olarak allemel Kur'an, Allah, o Rahman olan Allah Kur'an-ı Kerim'i öğretti buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize indirilmesi, peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i bize öğretmesi, bunlar en büyük rahmet tecellisi, en büyük merhamet tecellisi olmuş oluyor. Hemen peşinden de halakal insan buyuruyor. Allah insanı yarattı. Yani demek ki insanın iş gayesi Kur'an-ı Kerim'e hadim olmak, Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, Kur'an-ı Kerim ölçüsünde bir mümin olmak, kul olmak ve dördüncü olarak da allemehul beyan, Allah insana beyanı öğretti. Beyan demek insanın idrak etme, anlama, kavrama ve anladığı kavradığı şeyleri de anlatma, başkalarına anlatma özelliği demektir. Ve bu insana mahsus bir özelliktir. Cenab-ı Hak bize niçin bu beyan özelliğini verdi? Allah'ın kelamını düzgün bir şekilde anlayalım, doğru bir şekilde anlayalım, anladığımızı hayatımıza tatbik edelim ve yine anladığımız doğruları da başkalarına anlatabilelim diye de bu özelliği bize vermiş oldu. Yine Duha suresinin son ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Resul Efendimiz Aleyhisselam'a bazı talimatlar verdikten sonra önce kendisine bulunmuş olduğu özel hususi nimetleri haber verdikten sonra seni işte yetim buldu, barındırdı, seni doğru yolu bilmez halde buldu, sana Kur'an-ı Kerim İslam'ı gönderdi ve hidayete erdirdi, seni fakir buldu, zenginleştirdi diye özel nimetlerini beyan ettikten sonra peşinden talimatlar geliyor. O talimatlar فَاَمَّلْ يَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Yetimi sakın ezme, üzme ve emmesse ile felaten har sanadan bir şey isteyeni, dileneni azarlama, kovma ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis Rabbinin nimetine gelince ki o Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim'idir. Onu gece gündüz insanlara anlat ve anlat, tebliğ et diye orada Kur'an-ı Kerim'in yüce Rabbimizin büyük bir nimeti olduğu söz konusu edilmektedir. İşte böyle Yüce Rabbimizin bize lütfettiği Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı. Şimdi onunla olan ülfetimiz nasıl olmalı? Onu nasıl okumalıyız? Onu nasıl anlamaya çalışmalıyız? Ona hürmetimiz, saygımız nasıl olmalı? Kur'an-ı Kerim bizim için ne anlam ifade etmeli? Biz bunu bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından örneklerle ele almaya çalışacağız. Efendimiz böyle yapardı, biz de böyle yapalım. Efendimiz böyle okurdu, biz de böyle okuyalım. Efendimiz böyle hürmet ve tazim gösterirdi, biz de öyle yapalım. Çünkü Resul Efendimiz Aleyhisselam bizim için her bakımdan örnek, her bakımdan üsve-i hasene. Cenab-ı Hak onu bize Kur'an-ı Kerim'de bütün kulluk hayatımızda, kulluk hayatının her safhasında, her türlü hal ve hareketlerimizde kendimize örnek alacağımız, mihenk alacağımız, mizan alacağımız insan olarak Efendimiz Aleyhisselam'ı göstermekte, onu huzurumuza getirmekte, önümüze koymakta, bütün dikkatlerimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerine celbetmekte, cezbetmekte. İşte Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konuda ne kadar açık bilgi vermekte ve bizim bu programımızın da esas ser levhasını teşkil etmektedir o ayet-i kerime. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Ant olsun, yemin olsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sizin için, sizden maksat Allah'a iman eden ve bir gün Allah'a kavuşacağına, ölüp Allah'ın huzuruna çıkacağına iman eden, ahirete inanan, yani ahiret diye bir alemin olduğuna, yeniden dirilişin olduğuna, orada hesabın olduğuna, cennet ve cehennemin olduğuna yakinen iman edenler için ve zekrallah kesira ve Cenab-ı Hakk'ı da çok çok zikreden, yani imanıyla, ameliyle, yakiniyle, ihlasıyla dört dörtlük Müslüman olan insanlar veya Müslüman olmak isteyen insanlar için Allah Resulü'nde uyulması gereken çok güzel örnekler vardır, misaller vardır diyor ayet-i kerime. Bu çerçevede tabii ki bizler de Allah'ın kelamıyla hemhal olma, ülfet etme, onu okuma, anlama ve yaşama noktasında da yine Efendimiz Aleyhisselam'a bakmalıyız, onu kendimize örnek almalıyız. Onun yaptığı gibi yapmaya gayret göstermeliyiz. Muhterem dinleyenlerimiz, sizler şu an Erkam Radyo'da 96.8'de Üsve-i Hasene programında bulunuyorsunuz ve bendeniz Ömer Çelik sizlere Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de ülfeti noktasında bize örnek olması hususunu izah etmeye çalışıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin kendisine indirdiği kelamına en yüksek saygı ve ihtimamı gösterirdi. Haşyet ve hasretle Kur'an-ı Kerim'i devamlı okurdu. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim ona vahyedilirdi. Vahyedilen ayet-i kerimeleri Efendimiz Aleyhisselam önce kendisi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ezberlerdi. Onlar kalbine yerleşirdi. Sonra ya eyyühe'r resulü belliğ ma unzileke min rabbik. Ey peygamber, Rabbinden sana indirilen ayetleri tebliğ et. Onları insanlara ulaştır. Okuyarak, yazarak, her türlü yolları denemek suretiyle Allah'ın indirdiği ayetleri insanlara ulaştır. Emri gereğince onları tebliğ ederdi. Onu izah ederdi, tefsir ederdi, beyan ederdi. inen ayetlerin ahkamı neyse onu tatbik ederdi, tatbik ettirirdi. Hasılı Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı Kur'an'dı. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı canlı Kur'an'dı. Kur'an-ı Kerim'in canlı bir tefsiriydi, ameli bir tefsiriydi. Ve bu noktada Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de çok derin bir saygı gösterdiğini, ihtiram gösterdiğini ve onu haşyet ve hasretle okuduğunu görüyoruz misallerde ve örneklerde. Yine ashab-ı kiram da üsve-i hasene olan Efendimiz'e uyarak kelamullahı ellerinden bırakmazlar, dillerinden düşürmezlerdi. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i okuyuşu, onunla ürfeti, gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyuşuyla alakalı güzel bir misali. Sakif temsilcilerinden Evs bin Huzeyfe bir misali anlatıyor ve bir müşahadesini bizlere naklediyor. Diyor ki, Resulullah Efendimiz bir gece yasıdan sonra uzun müddet yanımıza gelmedi. Aslında Efendimiz Aleyhisselam yasıdan sonra, kıymeti dinleyenlerimiz, yasıdan sonra Efendimizin bir programı olmazdı. Yatsı namazını kıldırdıktan sonra, ifa ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselam istirahate çekilir ve geceyi ihya'ya ihtimam gösterirdi. Ama rivayetlere baktığımız zaman misafirleri olduğunda, yani Mescid-i Nebevi'de eğer misafirleri varsa, misafirleri gelmişse onlarla alakadar olmak üzere yastıdan sonra zaman zaman devlet hanelerinden gelir, onların hallerini sorar, ihtiyaçları varsa onları görür ve onlarla alakadar olurdu. Yani misafir olup da onlarla ilgilenme ihtiyacı varsa Efendimiz yastıdan sonra onların yanına çıkardı, ama böyle bir ihtiyaç yoksa normal şartlarda Efendimiz Aleyhisselam yatsı namazından sonra istirahate çekilirler, devlet haline giderler ve gece ibadetine, gece ihyasına ihtimam gösterirlerdi. Buradaki rivayet sakif temsilcileri gelmiş olması, misafir olarak bulunmaları ve Efendimizin de onların yanına yatsıdan sonra zaman zaman geldiğini ifade ediyor. Ve burada Evs bin Huzeyfe diyor ki, normalde Efendimiz Aleyhisselam biz orada misafirken yatsı namazından sonra yanımıza gelirdi. Ama bir defasında yatsıdan sonra uzun bir müddet geçti ama yanımıza gelmedi. Ya Resulallah, daha sonra tabii geldi. Ya Resulallah, yanımıza gelmekte niçin geç kaldınız diye sorduk. Peygamber Aleyhisselam her gün Kur'an'dan bir hizb, yani bir bölüm. Belli bir bölüm anlamında hizip kelimesi kullanılıyor. Her gün Kur'an'dan bir hizip, bir bölüm okumayı kendime vazife edinmişimdir. Bunu yerine getirmedikçe gelmek istemedim buyurdu. Bu rivayet şunu gösteriyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam o zamana kadar hangi sureler, hangi ayetler indiyse onları Efendimiz Aleyhisselam belli bölümlere, sureler şeklinde ayırıyor ve onları okumadan bırakmıyor. Yani Efendimizin onlar virdi zebani, yani dilinden düşürmediği bir virt olarak, bir evrat olarak, bir vazife, okuma vazifesi olarak onları Efendimiz Aleyhisselam ihmal etmeden okuyordu. Yani bugün de hatim indirirken işte her gün 10 sayfa, 1 cüz, 2 cüz diyeyim ki efendim, kendine göre virdi olan insanlarımız var, daha fazla okuyanlarımız var. Bunların hepsi Efendimiz Aleyhisselam'ın o sünnetinin bir devamı olmuş oluyor. Bunlar Efendimiz'de var olan şeylerdir. Efendimiz'in yaptığı şeylerdir. Sonradan böyle uydurulmuş, bidat olan şeyler değil. Bunların ise bizzat rivayetlerini görüyoruz. Sabaha çıkınca ashab-ı kirama sorduk diyor yine bu sakif temsilcilerinden Evs bin Huzeyfe, siz Kur'an'ı nasıl hizipleyip okursunuz? Çünkü onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek alıyorlar. Efendimiz buyurdu ki, benim Kur'an'dan bir hizbim vardı, okumam gereken bir yer vardı. Onu okuyup ondan sonra geldim. Onu bitirmeden gelmek istemedim. Peki siz bunu nasıl yapıyorsunuz diye sorduk. Sahabe-i kiram da şöyle cevap verdiler. Biz sureleri, Kur'an-ı Kerim'in surelerini, ilk üçünü bir hizip, yani bir grup. Fatiha veyahut da Fatiha'yı saymasak Bakara, Ali İmran ve Nisa sureleri, ilk üçünü bir hizip. Sonra devamındaki 5 sureyi ikinci bir hizip. Daha sonra sırayla 7, 9, 11 ve 13 süreyi, yani hep tek rakamlı, yani 3'ten başlayarak 3, 5, 7, 9 o şekilde 13 süreyi birleştirerek birer hizip yaparız. En son olarak da Kaf suresinden 50. suredir Kur'an-ı Kerim'de ki bunlar mufassal sureler olarak geçer. Yani kısa aralıklarla birbirine ayrılan, uzun değil de kısa sürelerdir bunlar, ayrılan sürelerdir. Kaf suresinden sonuna kadar mufassal süreleri bir hizip yaparak Kur'an-ı Kerim'i 7 kısımda okuruz dediler. Ahmet bin Hanbel'de, İbn-i Mace'de geçen bir rivayet. Dolayısıyla hem Efendimiz Aleyhisselam'ın okuyuşu hem de sahabenin okuyuşu bu şekilde sürekli devam ediyor. Geceleri Kur'an'la ihya ediyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'i de düzenli bir şekilde okuyorlar. Rastgele değil, okuyorlar. Her gece onların okudukları hiziplerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim de Kur'an-ı Kerim'le ülfetimiz, okumamız Efendimiz Aleyhisselam gibi, sahabe-i kiram gibi disiplinli, düzenli, hatimler şeklinde, hizipler şeklinde, sureler ve cüzler şeklinde olmalı. Onu belli bir nizam ve sistem içerisinde devam ettirmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu davranışı bize bunu modellemekte ve bunu örnek olarak bize takdim etmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz gecelerin derinliğinde Allah Teala'nın huzurunda namaza durduğunda saatlerce Kur'an okur ve bundan doyumsuz bir haz alırdı. Şimdi tabii meselenin bu tarafına baktığımız zaman orada Efendimiz Aleyhisselam'ın gece hayatı, teheccüdleri ve geceliğin okuduğu Kur'an-ı Kerimlere baktığımız zaman ve bu yöndeki rivayetleri değerlendirdiğimiz zaman orada karşımıza muazzam, muhteşem bir kulluk hayatı, bir gece ihyası, gece ikame etme, gece kayım olma, geceyi namazda ve Kur'an tilavetiyle geçirme noktasında çok muazzam, çok muhteşem bir hayat karşımıza çıkıyor muhterem dinleyenlerimiz. Yani belki ehli seher olan, yani seher ehli olan, belki ehli virt ehli olan, belki ehli tasavvuf ehli olan, teheccüd ehli olan kardeşlerimiz, muhterem dinleyenlerimiz bu noktada her ne kadar Efendimiz Aleyhisselam kadar yapılamasa bile en azından böyle bir şeyin çok önemli olduğunu, çok güzel olduğunu, çok yerinde olduğunun farkındadırlar ve güçleri yettiği kadar da bunu yapmaya gayret ederler. Ama öyle insanlarımız var ki Müslüman olduğu halde, mümin olduğu halde hiç gece ibadetiyle, teheccüdle, geceliğin Kur'an tilavetiyle pek alakası olmayan veya az alakası olan maalesef Müslümanımız da var. Ama bu açıdan Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman orada bambaşka bir hayat görüyoruz. Ve Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın teheccüd namazlarının çok uzun olduğunu görüyoruz. Ve bu namazlarda da Efendimizin çok uzun uzun Kur'an kıraatinde bulunduğunu görüyoruz. O bir peygamberdi. O Allah'ın peygamberiydi. Ve bu şekilde yapması da belki normal karşılanabilir. Ama biz de Allah'ın kullarıyız. Biz de o peygamberin ümmetiyiz. Biz de o peygamberin gittiği cennete talip olan insanlarız. Biz de Efendimiz'e yakın olmayı isteyen, Efendimiz'i görmek isteyen, Efendimiz'e komşu olmak isteyen, Efendimiz'e yakın olmak isteyen kullarız. Yani gönlümüzde böyle niyetlerimiz var, böyle arzularımız var. Yani hiçbir Müslüman düşünemez ki Resulullah'ı ahirette görmeyi, ona komşu olmayı istemesin, ona yakın olmayı istemesin. Havz-ı Kevser'in başında Efendimiz'le beraber bulunmayı istemesin. Hiçbir Müslüman düşünemez ki mahşerde Livaül Hamd sancağı altında Efendimiz'le beraber olmayı aklında tutmasın, gönlünde tutmasın. Böyle Müslüman olmaz. Dolayısıyla Efendimiz'in, Resul Efendimiz'in peygamberimiz olduğuna, bizim üsve-i hasenemiz olduğuna, örnek şahsı olduğuna imanımız tam ama bunun gereği olan kulluğu yaşama, onları bedeli ödeme noktasına gelince orada zorlanmaya başlıyoruz. O zaman tabii bu ağır geliyor, bu yük bize. O bakımdan bu noktayı biraz deşifre etme ihtiyacı duydum. Efendimiz Aleyhisselam'ın teheccüdleri uzun olurdu ve hiçbir zaman Efendimiz Aleyhisselam teheccüdleri bırakmadı. Ne seferde ne hazarda, hasta olduğu zamanlarda bile hep devam ettirdi. Vefatına kadar hep devam ettirdi. Ve oralarda da çok uzun Kur'an-ı Kerim okuduğunu da biliyoruz. Saatlerce Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve bundan doyumsuz bir zevk aldığını da biliyoruz. Biz de gücümüz yettiği kadar kendimizi, kıymetli kardeşlerim, buna alıştırmaya çalışacağız. Niye bu dersleri yapıyoruz? Niye Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek şahsiyetini örneğini ele almaya çalışıyoruz. Niye bu örnekler üzerinde duruyoruz? Çünkü bu bir hakikattir. Bu yaşamış bir hayattır ve Cenab-ı Hakk'ın bize örnek gösterdiği bir hayattır. Biz kendi hayatımızı ona göre tanzim edeceğiz. Tabii ki gündüzleyin çok böyle laubali, başıboş, dağınık bir hayat yaşarsak, nereye baktığımız, ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne konumuz belli olmazsa, akşamımız sabahımız birbirine karışırsa, akşam ne zaman yattığımız, sabah ne zaman kalktığımız belli olmazsa, yani böyle dağınık bir gönülle, bir zihinle, dağınık bir hayatla Efendimiz Aleyhisselam'ı kendimize örnek almamız oldukça zor tabii. O zirvelerin zirvesi bir peygamber, zirvelerin zirvesi bir şahsiyet, zirvelerin zirvesi bir kul. En güzel bir kul. Dolayısıyla onu örnek almak için biraz dikkatli olmamız lazım. Biraz kendimizi toparlamamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. İstikametimizi bulmamız lazım. Ve o dağınıklıktan kendimizi kurtarmaya azmetmemiz lazım. O hantal yüreklerimizi Allah'ın zikriyle, tefekkürle biraz tedavi etmemiz lazım. Diriltmemiz lazım ki o büyük peygamberin, büyük şahsiyetin yolunda bir kıtmir gibi olsa, yani tek ayağı topal olan bir kıtmir gibi olsa, hiç olmazsa o kervandan kopmama, onu takip etme imkanı bulabilelim. Muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam işte böyle gece okuyuşlarından, gece ibadetlerinden son derece zevk alır. Buna devam eder ve yine o teheccüdlerdeki uzun uzun Kur'an-ı Kerim okumalarından da doyumsuz zevk alırdı, haz alırdı. Severek, isteyerek bunu yapardı. Hatta ayakları şişerdi. Efendimizin bu ibadeti yaparken ayakları şişerdi. Hatta Taha suresinin ilk ayetlerinin sebebinin üzerine baktığımız zaman da bununla alakalı olduğunu görürüz. Estağfirullah. Taha, ma enzelna aleykel Kur'an liteşka illa tezkireten limen yahşa. Ey peygamber, sana biz bu Kur'an-ı Kerim'i meşakkat çekesin diye, kendini eziyete sokasın diye indirmiyoruz. O Allah'tan korkanlara bir öğüt olması için indiriyoruz. Sebebin üzerine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın ayakları şişinceye kadar gece ibadetine devam ettiği, Kur'an-ı Kerim okuduğu ve Cenab-ı Hakk'ın da ikaz ettiği, yani bu kadar da fazla ileri gitme, bu kadar fazla kendini hırpalama, yorma diye ikaz ettiğini görüyoruz. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın o gece ibadetinde yorgunluktan dolayı bazen sağ ayağını kaldırarak sol ayağı üzerine durmak suretiyle sağ ayağını dinlendirdiğini, bir müddet sonra da sol ayağını kaldırıp sağ ayağına dayanmak suretiyle de sol ayağını dinlendirdiğini ve bu şekilde ibadet devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar bizim için bir örnek olmalı ve gücümüz yettiği kadar da bu yolda ibadetlerimize ağırlık vermeliyiz. Efendimiz Aleyhisselam bu gece Kur'an-ı Kerim okuyuşu noktasında şöyle buyuruyorlar. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan bir kulunu dinlediği kadar hiçbir kimseyi dinlemez. Allah Teala geceleyin iki rekat namaz kılan bir kulunu dinlediği kadar hiçbir kimseyi dinlemez buyuruyor. Yani tabii ki Cenab-ı Hak semiyadır. Yani her şeyi en iyi işitendir. İşitme özelliği, vasfı olan ve her şeyi, her sesi, her konuşmayı, hatta en gizli konuşmaları, hatta gönlümüzden geçenleri bile işiten, bilen Rabbimizdir. Buradaki Efendimizin kastettiği mana Allah alim şöyle olmalı. Yani Allah o kullardan razı olur. Yani onların ibadetinden, onların kıraatinden, onların zikrinden razı olur ve onlara daha çok ihtimam gösterir, değer verir onların amellerine, tabii daha fazla da mükafat verir anlamında anlamamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kıraatine geldiğimiz zaman nasıl okurdu Kur'an-ı Kerim'i? Hızlı mı okurdu, yavaş mı okurdu, böyle çarçabuk hemen bitireyim mi derdi, nefes nefese mi okurdu? Yoksa Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i nasıl okurdu? Cenab-ı Hak ona nasıl emretmişti ve o nasıl okurdu? Ona baktığımız zaman muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın kıraati açık bir şekilde harf harf tertil üzere, yani teenni ve tedebbür ile, aynı zamanda tecvid kaidelerine uygun olarak yapılan bir okuyuş idi. Bunların hepsi Efendimizin Kur'an kıraatinin özelliklerini yansıtıyor. Harf harf, yani böyle ağır ağır. Ama bu ağırlık böyle bir tembellik, uyuşukluk anlamında bir ağırlık değil. Yani vakar ile, hakkını vererek, tertil üzere, yani teenni ve tedebbür ile, böyle hemen bizim okuduğumuz gibi, hatimlerimizi yaptığımız gibi, sayfa okuduğumuz gibi bir an önce bitireyim kaygısıyla değil. O ayet-i kerimeler neler emrediyor, neler, hangi manaları ifade ediyor? Bu ayetleri indiren Allah Celle Celaluhu bununla neyi murad ediyor? Yani hem münzilini, indirenini düşünerek, hem de o ayetlerdeki manayı tedebbür ederek, okuyuş idi Efendimiz Aleyhisselam'ın okuyuşu, çok yerinde, vakur bir şekilde, teenni ile hakkını vererek ve çok etkileyici bir şekilde bir okuyuştu Efendimizin okuyuşu. Ve aynı zamanda da tecvid kaidelerine uygun olarak, yani harflerin mahreci ki Efendimiz bunun muallimi Efendimiz Aleyhisselam'dır. Efendimizin de muallimi Cebrail Aleyhisselam'dır. Onun da muallimi Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'a nasıl eğer okuyorsa o ayet-i kerimeleri, Cebrail Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan telakki ettiği şekilde, ahsettiği, aldığı şekilde Efendimiz Aleyhisselam'a okuyor. Efendimiz Aleyhisselam da muallimi olan Cebrail Aleyhisselam'dan ahsettiği, aldığı şekilde okuyor. Bu okuyuş ilahi bir okuyuştur ve Kur'an-ı Kerim'in bütün tecvidi, harflerin mahreci ve okuyuşu da ilahidir. Yani Cenab-ı Hakk'a mahsustur ve bu şekilde de okunmalıdır. Peki Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i niye böyle okuyor? Niye tertille, niye harf harf, niye tedbirli, niye dikkatli bir şekilde okuyor? Demin de arz ettiğim gibi Cebrail Aleyhisselam böyle okutuyor ona. Bir de Yüce Rabbimizin emri var. Müzzemmil suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve rattilil Kur'ane tertile. Ve rattilil Kur'ane tertile. Ey Resulüm, Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Kur'an-ı Kerim'i ağır ağır tane tane oku diye emir buyuruyor. O da her hususta olduğu gibi bu konuda da tam bir teslimiyetle Allah'ın emrine itaat ediyor ve Kur'an-ı Kerim'i o şekilde okuyor. Biraz tertilden bahsetmek gerekebilir. Biraz daha detay vermek gerekebilir kıymetli dinleyenlerimiz. Tertil aslında ahenk ve nizam manasına gelmektedir. Yani bir şeyin ahenkli yapılması, bir nizam dahilinde yapılması, düzgün yapılması, kaidelerine, kurallarına uygun şekilde yapılması anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'i acele etmeden ve her harfin hakkını vererek ağır ağır okumak. Yani Kur'an-ı Kerim'e ilgili olarak da her harfin hakkını vererek ağır ağır okumaktır. Ayet-i Kerime'de bu rattil emrinin tertilen mastarı ile tekrir edilmesi ve rattilil Kur'an'ı tertil, hem emrediyor Cenab-ı Hak rattil diye, tertil oku diye, bir de bunu bir Arapça kaydı olarak tertilen diye mastarla takviye ediyor, tekit ediyor. Bu ifade, bu üslup, bu tertilin en güzel mertebede olması istenildiğini göstermektedir. Yani sıradan bir tertil değil, sıradan bir okuyuş değil, tam hakkını vererek, tam hakkıyla harfleri çıkararak, tecvidini tatbik ederek okumayı gösterir. Kur'an okumak sadece ses güzelliği ile rastgele tıgani yapmak kabilinden bir musiki işi de değildir. Kıymetli dinleyenlerimiz, buna belki biraz değinmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'in kendi tıganisi, kendi ahengi, kendi tertili, harflerin mahreci, onları mahreç içinden çıkardığımız zaman ki sadası ve ahengi, güzelliği, o kendine özgü bir makamı, kendine özgü bir tegannisi vardır Kur'an-ı Kerim'in. Dolayısıyla biz musiki, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini musikiye hizmet eden değil, musikiyi Kur'an'a hizmet eden noktada görmemiz lazım. Yani makamları, diğer efendim musiki yönlerini Kur'an-ı Kerim'in hizmetine vermemiz lazım. Kur'an'ın esas kendine özgü ahengini, sadasını bozmamak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak işi bir şarkı söyler gibi, bir türkü söyler gibi, bir ilahi söyler gibi sadece bir musiki işi değildir. Bilakis o nazmın mana ile münasebetini, okunan ayetlerin, lafızların manevi münasebetini, fesahat ve belagatını gözetmek suretiyle manayı duyarak ve mümkün olduğu kadar da duyurarak okumaktır. Okuyan kişinin manayı hissetmesi lazım, duyması lazım ve onu dinleyenlere de duyurmaya gayret göstermesi lazım. Allah'tan korkması lazım. O gönlündeki takva ve haşyeti, huşuğu dinleyenlere de aktarmaya çalışması lazım. Kur'an'dan feyiz alması lazım. O duyduğu feyzi, bereketi de dinleyenlere aktarması lazım. Ve bu şekilde bir okuma. Ama bunu sadece bir makamı tatbik etme, herhangi bir musiki makamını tatbik etme tarzında makamı öne aldığımız zaman, o zaman lafızlarda tam olarak hakkını veremiyoruz, manayı da dikkate alamıyoruz ve işin ses tarafını, ahenk tarafını ön plana çıkarmış oluyoruz ki bu da Kur'an-ı Kerim'in tertille okunuşuna uygun düşmemektedir. Onun için kurralar, mesela Abdurrahman Gürses hocamız gibi, Allah rahmet eylesin, Güneli Mehmet Efendi gibi, yani büyük kurralarımız, onlar talebelerine bu noktada hep ikazlarda bulunurlardı. Aman musikiye, Kur'an-ı Kerim musikiye alet etmeyin, makama alet etmeyin. Esas Kur'an-ı Kerim'i kendi hurufatı, kendi tecvidi ve kendi özellikleri içerisinde okumaya gayret gösterin diye hep böyle ikazda bulunurlardı. Bu da çok önemli bir noktadır. Çünkü okuyucularımız, yani karilerimiz, kurralarımız bazen bu noktada ölçüyü kaçırabiliyor ve musiki kısmı ön plana çıkınca da kalplerde Kur'an-ı Kerim'in vermesi gereken itminan ve huzur hali kayboluyor. Onun zıddına bir huzursuzluk, bir lüzumsuz bir heyecan ve bir lüzumsuz bir hareketlenme söz konusu oluyor ki o da doğru olmuyor muhterem dinleyenlerimiz. Bütün ömrü ilahi vahyi almak ve tebliğ etmekte geçen Efendimiz Ramazan ayına ulaştığında Kur'an-ı Kerim'e daha çok önem verirdi. Bütün günler, bütün geceler Efendimiz hep Kur'an-ı Kerim'e ihtimam gösterir. Hep okur. Hep hayatı Kur'an-ı Kerim'iydi. Ama bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan-ı Şerif söz konusu olunca burada Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'e ihtimamının daha çok arttığını, daha çok önem verdiğini görüyoruz. Ki rivayetler şunu gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam dostu Cebrail Aleyhisselam bu ayda her gece gelir Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına, belki asli sureti gözükerek veya belki bir insan suretinde gelerek veya belki görünmeden Efendimizin huzuruna oturur, karşılıklı otururlar, bir muallim ve talebesi olarak otururlar ve Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü ile mukabele, Kur'an-ı Kerim Allah Resulü o Cebrail'le mukabele ederdi. Vefatlarından önceki Ramazan'da ise bu mukabeleyi iki kere yaptıklarını görüyoruz. Ki bizim Ramazanlarda, özellikle Ramazanlarda camilerdeki mukabele geleneğimiz, hatim ve mukabele geleneğimiz buna dayanmaktadır. Bu Buhari'de yer alan, Müslim'de yer alan rivayetlerdir. Sağlam bilgilerdir bunlar. Ve Efendimizin her Ramazan'da o Ramazan'a kadar gelen sureleri, ayetleri Cebrail Aleyhisselam'la mukabele ettiği, Efendimiz okuyup Cebrail Aleyhisselam dinlediği, Cebrail Aleyhisselam okuyup Efendimiz dinlediği ve bir kısım sahabenin de onlara eşlik ettiği rivayetleri vardır. Hatta en son Ramazan'da, Efendimizin vefatından önceki Ramazan-ı Şerif'te ki artık pek çok sureler inmişti, inmeyen belki sureler, ayetler de kalmamıştı veya çok az kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselam şu anki Musaf tertibi üzere, Fatiha, Bakara, Ali İmran tertibi üzere iki kez mukabele ettiğini görüyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselam okuyor, Cebrail dinliyor. Cebrail Aleyhisselam okuyor, Efendimiz Aleyhisselam dinliyor. Tekrar Efendimiz okuyor ve karşılık bu kez iki kez bir mukabele edildiği ve şu an elimizdeki tertip edilen Mushaf'ın da Efendimizin bu en son yaptığı mukabele arzaya dayandığını biliyoruz. Ve bizdeki bir mukabele geleneği, hatim geleneğinde yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bu önemli sünnetine, üsve-i hasenesine dayandığını da biliyoruz. Dolayısıyla bunlar böyle rastgele şeyler değildir, bidat olan şeyler değildir. Bazı kardeşlerimiz bunu bilmiyor. Bu nereden çıktı ve işte peygamberimiz zamanında var mıydı yok muydu tarzında böyle şeyler söz konusu ediliyor. O bakımdan kesinlikle bunların haklı olduğu, doğru olduğu ve Efendimizin hayatına, sünnetine dayandığını da ifade etmiş oluyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, Bugün bugünkü programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'le ülfetini, Kur'an-ı Kerim'i okumasını, geceleri hep Kur'an-ı Kerim'e hemal olmasını onu işliyoruz programımızda. Bir noktaya da temas etmek istiyorum programın sonuna gelmeden. Habib Ekrem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisi okumayı sevdiği gibi, haz aldığı gibi, derin haz aldığı gibi onu başkalarından dinlemeyi de çok beğenirdi, hoşlanırdı. Bu sebeple zaman zaman ashabından ehli Kur'an olanlara Kur'an-ı Kerim okumalarını söyler ve onları da dinlerdi. Bunlardan bir hatıra var ki çok önemlidir. O da Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Sahabenin kurralarından, hafızlarından. Şöyle diyor, diyor ki gözümün nuru diyor Efendimiz diyor. Bir gün bana Kur'an oku buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü Kur'an sana indirilmişken ben mi sana Kur'an okuyayım dedim. Kur'an'ı başkasından dinlemekten pek hoşlanırım buyurdu. Bunun üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. 41. ayet-i kerime geldim diyor. Başından başlayarak 41. ayet-i kerimede فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَى شَهِيدًا. Biz her ümmete bir şahit getirdiğimiz kıyamet günü ve seni de bu ümmet üzerine, bu ümmetin günahkarların aleyhine şahit getirdiğimiz zaman onların hal nice olur diye, yani münafıkları kafire ikaz hadedinde bu ayet-i kerimeye gelince diyor Efendimiz Aleyhisselam şimdilik yeter buyurdu. Bir de baktım ki mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Yani Efendimiz hem kendi okumasını çok hoşlanıyor, seviyor. Yani başkasının da Kur'an dinlemeyi de hoşlandığına güzel bir misal olmuş oluyor. Biz hem kendimiz okuyacağız hem de okunanları da güzel dinleyeceğiz. Bunlar Efendimizin bize örnek davranışıyla öğrettiği ve bizi yönlendirdiği, tavsiye ettiği hususlar. Kıymetli dinleyenlerimiz programın sonuna gelmişken hepinize hayırlı günler diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.